Ayrım 12.
New York gökdelenleri arasında bir gökdelen. Endüstriyel mimarının örneklerinden biri. Yön eylem. Araştırması bölümünde çalışan bir Türk. Halim doğru söz. Günün birinde bir mektup alıyor. İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümü hocalarından Nimet Öztaş imzalı. Türkiye Bilimsel Teknik Araştırmalar Kurumu'nun tanıtımı ile ilgili tümceler bir çağrı ile bitiyor. Gel, sana ihtiyaç var. Bu çağrıdan çok kurum başkanının adı heyecanlandırıyor onu. Cahit Arf. Birden yıllar öncesine gidiyor. O rüya kente. 180 kişilik sınıf. Öğrenciler soluklarını tutmuşlar, bekliyorlar. Çünkü bu yıl dersi efsanevi genç bir matematikçi verecek. Kapı açılıyor, hoca sınıfa giriyor. Başlıyor anlatmaya. Matematik değil anlattığı, hayat kadar canlı, merak dolu bir sonsuzluk. Sonra hoca sınıfa dönüyor. Haydi diyor, şimdi birlikte araştırıp öğrenelim. Bu işten çağrı bütün sınıfı tutkuyla peşine takıyor. İşte şimdi o hoca ile gerçekten tanışabilecek. Her şeyi bir yana bırakıyor, yurdundan gelen bu çağrıya uyuyor. Bayındır sokaktaki gri mavi binaya geliyor. Orada yaşlı bir hoca değil, kurumun öz görevini, Türkiye'de bilimin gelişmesi için taşıdığı önemi çocuksu bir heyecanla anlatan, umutlu, hırslı, tutkulu bir meslektaşını buluyor. Ve daha kimleri? O kurumda yalnız bilim yapılmıyor. Bilim adamları ile toplumsal önderliğin birlikte yaşanabileceği gösteriliyor. Lüzumsuz işlere, yalana, dedikoduya, palavraya, entrikaya yaşamlarında yer vermeyenler kurumda da yer vermiyorlar. Türkiye'nin yüz akı bir dönem yaşanıyor ama gerçek bilimcilerin siyasal destekleri her zaman zayıf oluyor. Basit bir idari işlemle çözülebilecek nedenler yüzünden araştırmaların yarım kaldığı, atamaların yapılmadığı olmuştu. Ama bir olay Cahit Hoca'yı çileden çıkarmıştı. Kurum çalışanlarının sadece %10'luk bir ödenek artışı karşılanmadığı için 91 gün grev boyunca bütün çalışmalar durmuştu. Cahit Hoca tok sözlülüğünü her yerde kanıtlıyor, politik idari yetkiye karşı duyduğu tepkiyi sık sık dile getiriyordu. Arkadaşlarının dediği gibi boğazı yedi değil tek düğümlüydi. Onun bu cesaretini patavatsızlık diyenler de oldu. Ama bir olay bu patavatsızlığın arkasındaki bilimsel duruşu, olgunlaşmış yaşam tarzını ortaya serdi. Ama oraya bu duruşun sergilendiği genelkurmaydaki o toplantıya gelmeden önce GAP cephesi kumandanı bu kez oğlu aracılığıyla bir kez daha yaşamına girdi. Orta Doğu Teknik Üniversitesi yıllar önce Cahit Hoca'yı İstanbul'dan sanki kaçırarak alıp getirmişti. Hoca o yıllarda sık sık Ankara'ya gelip gidiyordu. Ama Ankara'daki hocaların isteği onu tamamen ODTÜ'lü yapmaktı. Bütün ısrarlara karşın o gelmemekte direniyordu. Sonunda anlaşıldı ki asıl direnen eşi Halide Hanım'dır. Bebekteki evinden, özellikle de bahçesinden ayrılmak istememektedir. Orta Doğu Teknik Üniversitesi yerleşkesi içinde Arflar için bir konut özel olarak yapılmıştı. Ama çiçekleri kim halledecekti? O günlerde Bebekteki eve bir konuk gelir. Halide Hanım'ı nezaketle ziyaret eder. Ama ev sahibesi girip çıktıkça konuk gizlice bir takım notlar almaktadır. Kahveler, likörler içilir, konuk kalkar. Aradan zaman geçer, bir seminer çalışması için hoca Ankara'ya gitmek üzere hazırlanırken Halide Hanım'a da özel bir davetiye gelir. Üniversite özel olarak onu da çağırmaktadır. Halide Hanım çaresiz eşiyle birlikte kalkar gider, çalışmaları izler. Sıkıldığı zaman yerleşkede yürüyüşlere çıkmaktadır. Bunların birinden heyecanla döner. Az sormayın, bugün çamların arasında küçük şipşirin bir ev gördüm. Bahçesine de bayıldım. Aynı benim Bebekteki bahçem. İnanın Göbekteki küçük havuzu bile aynı. Yemekhanede hep beraber yemek yenmektedir. Öğrencilerin gürültüleri, görevlilerin sık sık duyulan sıradaki uyarısı, tabak çanak sesleri, kimi kız öğrencilerin itirazları. Bu fırında makarna yüzünden şişmanlıyoruz vallahi. Dua edin havuç kızartması yok. Halide Hanım, merak ettim kimin evi? Hocaların arasındaki gülüşmeler. Erdal İnönü'nün temkinli ağır sesi. Vallahi henüz bilemiyoruz ama madem beğendiniz sizin olabilir. O zaman Halide Hanım Bebekteki ziyareti hatırlar. Demek siz o zaman... Cahit Arf söze girmek üzereyken hocalar vallahi derler. Erdal Bey'in suçu yok. Biz onu özel olarak görevlendirdik. Evin bahçesini size beğendirmek için. Halide Hanım için artık yapacak bir şey yoktur. Böylece Ankaralı olurlar. Ve gün gelir Erdal İnönü ile kocası üniversite yönetiminde birlikte çalışırlar. Hem de gelen günler öylesine çalkantılı, fırtınalı günlerdir. O yıllarda ODTÜ Türkiye'nin ufkunda yıldız gibi parlamaktadır. Kimler yoktur ki? Feza Gürsey, İrdi Erdal İnönü, Cavit Erginsoy, Bahattin Baysal, Cahit Arf yalnızca bilimsel birikimde değil, toplumsal uyanıklıkta da üniversiteleri kısa sürede ülkenin göz bebeklerinden biri olmuştu. Ama ne yazık ki Türkiye'nin ufkunu kara bulutlar kaplıyordu. Gençler arasındaki çok doğal karşılanması gereken düşünce ayrılıkları silahlı çatışmalara dönüşüyor. Üniversite hocaları, hakimler, öğretmenler, savcılar, gazeteciler, kısacası aydınlar, öğrenciler sokak ortasında kurşunlanıyorlardı. Serbest ekonomi dünyada yerini vahşi kapitalizme bırakırken buna baş kaldıran, kaldırması olası olan herkes ölüm tehdidi altındaydı. Bilimsel gelişmenin üst boyutlara çıktığı üniversitelerde gençler bağımsızlığın elden gittiğini, içeride iktidar sahiplerinin çıkarlarını istilacıların yararlarıyla birleştirdiğini görüyorlardı. Bu yurtsever gençleri okullardan atmak, hocaları kapının önüne koymak gerekiyordu. Cahit Arif'in okulu da bundan payını aldı. Siyasal atalamalarla bu gelişmenin önü kesilmek isteniyordu. Ülkeye ışık veren pencereler karartılıyordu. Ama üniversite direniyordu, direnecekti. Ankara gökleri ülkenin üstüne çeken kara bulutlarla kaplıydı. Üniversite yerleşkesinde öğrencilerin elleriyle bir diktikleri fidanlar baharla birlikte yeşerirken onları diken elleri öfkeyle, kinle bakılıyordu. Akşam saatlerinde bir görevli aceleyle elden bir yazıyı dekanlara, kürsü başkanlarına, yöneticilere ulaştırıyordu. İcra Komitesi Başkanı Cahit Arif imzalı acele başlıklı bir çağrıydı bu. Son dersler bittiğinde hava iyice kararmıştı. Öğrenci servis arabaları silahlı jandarmalarca sarılmıştı. Dersten çıkanlar sessizce kederli araçlara biniyorlardı. Genç erler öğrencilere imrenerek bakıyorlardı. Ama en ufak bir harekette karşı karşıya geleceklerdi. Hain plan keskin bir şekilde bu görünümde ortaya çıkıyordu. Gençleri gençlere kırdırmak. Gençler otobüsleri doldururken hocalar toplanmışlardı bile. Gündem tek maddelikti. Genelkurmay'dan çağrılan yöneticiler yarın derslere girmeyeceklerdi. Çağrıya eksiksiz karşılık verilecekti. Hocalar sessizce dağıldılar. Bu davetin altında yatan neydi? Cezaevlerinde birçok bilim adamı, profesör, doçent vardı. Kendileri için değil, üniversiteler için korkuyorlardı. Kapatmayı mı düşünüyorlardı yoksa? Siyah makam arabası Genelkurmay binasına yaklaşır yaklaşmaz genç bir subay onları merdivenlerde karşıladı. Hocalar bu genç subayın ardında ak saçlarının çevrildiği alınlarında bilimin ışığını taşıyarak yürüyorlardı. Kırmızı halılar serilmiş uzun koridorları geçtiler, yaldızlı kapılardan girdiler. Sonunda generallerle dolu bir odaya alındılar. Generaller uzun bir masanın arkasındaydılar. Hocalar masaya yaklaşmadan öylece durdular. Evrenin bütün gazı odaya pompalanmıştı sanki. Küçük bir kıvılcımla büyük patlama yeniden yaşanabilirdi. Dört yıldızlı askerlerden biri çevik adımlarla hocaların önüne geldi. Ölçülü bir nezaketle selamladı. Sonra tek tek ellerini sıktı. Buraya çağırmış olmaktan duyduğu üzüntüyü dillendirdi. Öteki generaller bekledikleri işareti almış gibi tek tek gelerek hocaların ellerini sıktılar. İki tarafta susuyordu. Yaldızlı büyük kapının önünde karşılıklı ayakta bekliyorlardı. Hocalardan askerlerin hiç dikkatini çekmeyen biri buruşuk ceketli, kalın gözlükleri incelmiş kravatıyla öne çıktı. Arkadaşlarına döndü. Uğur, sen lütfen genel olarak durumu özetle. Bu andan itibaren hocalar duruma el koymuş oldular. Artık toplantı onların etkinliğindeydi. Uğur Ersoy sözlerini bitirdiğinde askerlerle birlikte geniş koltuklarda çaylarını içiyorlardı. Paşalar hocalara saygıyla hayranlıkla bakıyorlardı. Bir ara işlerinden bir Uğur hocaya döndü. Hocam dedi, biliyorsunuz bizim de üniversitemiz var, harp okulu. Orada hiçbir disiplinsizlik yok, çıt çıkmıyor. Sizde ise olayların ardı arkası kesilmiyor. Hep sorun sorun sorun. Biz bunu anlamakta güçlük çekiyoruz. Oluşan dostluk havası bir sarsıntı geçiriyordu. Bir terslik olsun, ipler gerilsin istemiyorlardı. Uğur Ersoy döke saça piposunu doldurmakta olan Cahit Hoca'ya baktı. Ağır ağır piposunu doldurdu, ağzını aldı. Bir süre kibritini ararken genç bir emir subayı ateşi uzattı. O anda göz göze geldiler. Genç subayın tunçlaşmış yüzünde saygıdan öte elle tutulur bir sevgi gördü. Dumanı içine çekti, ağır ağır tavana üfledi. Paşam dedi, Uğur izin verirse ben yanıtlayacağım. Paşalar şaşırmışlardı, rahatsızlıklarını belli ettiler. Kimsenin yanıtını beklemeden sürdürdü. Harp okullarında öğrencilere ne öğretilmesi gerektiğini biliyor musunuz? Askerler kendilerinden emin, elbette dediler. Cahit Hoca iyice arkasına yaslandı, sönmüş piposunu cebine attı, yüzündeki güleşlik kaybolmuştu. O şimdi elinde tebeşir öğretiyordu. Bakın paşam, İşte bütün sorun burada. Biz öğrenciye ne öğreteceğimizi tam olarak bilmiyoruz. Daha doğrusu emin değiliz. Öğreteceğimiz her şeyden emin olsaydık o zaman orası üniversite olmazdı. Üniversiteler gerçeklerin tartışılarak arandığı kurumlardır. Tartışmaların olduğu yerde sorunlar çıkabilir. Tartışma olmayan okullar üniversite değil mekteptir. Şaşkınlıkla hayranlıkla ona bakıyorlardı. Bu büyük matematikçi onlara engin demokrasi bilincinden de bir ders vererek geleceğin üniversitelerine de bir eylem kılavuzu bırakıyordu. O günden sonra darbeciler Orta Doğu Teknik Üniversitesi ile fazla uğraşmaya cesaret edemediler. Bir süre sonra üniversiteye işçi olarak yerleştirilen 200 tarihçiyi geri çekmek zorunda kaldılar. İcra komitesinin toplantısında bilimsel özelliği savunanlarla darbecilere teslim olanlar arasında kesin bir ayrım yaşandı. Cesur, yurtsever, çalışkan hocalar bir kez daha kazandılar. İşbirlikçilere yol görünmüştü. Otomobilde birkaç kişiler. Ankara artık eski Ankara değil, gittikçe büyüyor, gelişiyor. Artık Bozkır kenti değil Ankara. Haklısınız, eskiden uzaktan bakılınca birkaç yeşil noktacık gözükürdü. Şimdi yeşillendirilmiş kıraç tepeler üzerinde modern bir kent. Şunu unutmayın arkadaşlar, kentin modernliğini yaratanlar çevre düzenleyicileri, mimarlar değil, bir başlarına bilim, eğitim kurumları, tiyatro, opera sahneleri, konser salonları, sanat galerileri. Uygarlık bir teknolojik düzeyin çok ötesinde yaşama biçimi değil mi? Baksana çevremiz ak diplomalı kara cahillerle dolu. Yalnız kendi yaşamlarını değil, toplumun yaşamlarını da berbat eden kara cahiller. Ben her zaman söylerim, beyin düşünür, araştırır, bellek öğrenir, el işler. Ancak işleyen el beyni belleği diri tutar. Siz bunları tenekeciler dersiniz değil mi Cahit Bey? Cahit Hoca sessizce güldü. Eski arabanın içinde sanayi sitesine doğru gidiyorlardı. TÜBİTAK'a atanacak özel kesim temsilcisi için önerilen Orhan Işık'la tanışacaklardı. Erdal, biliyormuşsun şu zeta fonksiyonunun gizemini anlayabilsem o anda ölmeye razıyım. Erdal İnönü gülümsedi, sustu. Demek hocanın günlerden beri sürüp gelen dalgınlığı bundandı. Bundandı belki de son günlerde bizde bilim yok ki politikası olsun diye yakınması. Onu biraz neşelendirmek istedi. Hocam, biliyor musunuz, Halit anlattı geçenlerde. Hasse Almanya'da bu geçkin yaşına karşın hala derslerine devam ediyormuş. Torununuz Halil için Türkiye'den matematiksel torunum diyormuş. Cahit Arf mahcup gülümsedi. Yine o çocuk gülüşü gelip oturmuştu yüzüne. Sonra özlemle iç geçirdim. Yahu Erdal dedi, torun bambaşka bir şey. İnsan bir konuya emek verdikçe o iş kendisi oluyor. Ama torun kendinden başka biri, yani kendisi ama değil. Yani matematik yapmak gibi bir şey. Yaşadığını duyum satıyor insana. Sonra birden sustu. Erdal'ın baba olmadığını hatırlamıştı. Halide yanında olsaydı onu çoktan uyarmış olurdu. Hatta bazen ayağına basarak. Kendisi öyle dalmış olurdu ki ne olduğunu anlamaz, tek düğümlü boğazından çıkan öfkeli sesiyle sorardı. Ne var Halide Hanım, ne basıyorsun ayağıma? Usulca güldü. Aynı anda gözleri dolmuştu. Fatoş'u çok özlüyordu. İstanbul'da olsaydı Erdoğanlara giderdi bu akşam. Onun kızı Fatoş'a çok benzeyen eşinin elinden acı bir kahve içmek için. Şoför, geldik efendim dedi. Bir vinç fabrikasının önündeydiler. Orhan Işık fabrikasının önünde işçi tulumuyla karşıladı onları. Cahit Hoca'nın yüzü aydınlanmıştı. Şakalar yapıyor, keyifle piposunu tutturuyordu. Bir ara Erdal İnönü'nün kulağına eğildi. İşte aradığımız tenekeciyi bulduk dedi. Doçent Işık böylece kurumun yönetim kuruluna girmiş oldu. İki yaşlı adam yeni yeni yapraklanmaya başlayan küçük bir ağacın alaca gölgesinde bankta yan yana oturuyorlardı. Daha yaşlıca olanın üzerinde basit bir keten ceketle bolca bir pantolon vardı. İncelmiş bileklerinde kalın damarları belirginleşmişti. Yüzünde cennet lekelerinden çok kısa beyaz favorilerinin bittiği yerde bir atar damar dikkati çekiyordu. Konuştukça sinirleniyor gibi kalın damarlarının vuruşları belli oluyordu. İşte buna fena halde sinir oluyorum. Çoğunlukla şişinmek için çalışıyorlar. Yeni bir şey bulayım da meşhur olayım. Bütün düşünceleri bu. Bu bir hastalık. Gençliğimde bir zamanlar ben de yakalanmıştım. Alkış almak hastalığına kaptırmıştım kendimi. Aman Cahit Bey, ne diyorsunuz, yapmayın. Yo, öyle öyle. Neden gençlik rüyamı gerçekleştiremedim? İşte bu yüzden. Asıl yapmak istediğim şeylerden uzaklaştırdı benim. Şimdilerde ne düşünüyorum biliyor musun? Sustu, ceplerini karıştırmaya başladı. Arkadaşı ona duygu dolu gözlerle bakıyordu. Neredeyse bir ömrü beraber geçirmişlerdi. Eğildi, az önce yere düşürdüğü piposunu aldı, onu uzattı. Şimdi onu yakacak, derin derin çekecek, sonra kafasındakileri anlatmaya koyulacaktı. Burada kafasının içi acıyordu. Kim bilir dünyanın neresinde aynı mesele hakkında, aynı konuya ilişkin hangi bilim adamı aynı düşüncelerle boğuşmaktaydı. Öteki gözlerini arkadaşının yüzünde gezdirdi, hala capcanlı olan gözlerini. Matematiksel modeller sonunda sosyal bilimlere de uygulanacak. Ama daha çok var. Önce canlıları, canlı maddeyi modellemek gerekiyor. Bitkileri, öteki canlıları henüz iyi anlamış değiliz. Etkileşimlerini yeterince bilmiyoruz. Bunlar anlaşıldıktan sonra yorumlarımız daha belirgin olacaktır. Sanırım bu söyledikleriniz son çalışmalarınızla ilgili. Evet, eskiden beri hep ilgilendirmiştir nebatların modellenmesi. Sustu, sağa sola baktı. Yahu bir bardak su istemedik, adamlar hala getirmediler. O sırada çay askısı içinde bardakları, şişeleri getiren çaycıyı gördüler. Arkadaşı seslendi. Buradayız, buraya getir evladım. İlk bardağı hemen içti. İkincisini elinde tutarak devam etti. Yani toprağı, havayı modelleyebilirsek matematiksel kesinlikle sonuçlara ulaşabiliriz. Doğanın kaynaklarını tüketmeden onlardan yararlanmak mümkün olabilir. Doğanın dengesini korumada matematik muazzam bir güç verecektir bize. Diyelim hangi ağaç? Çaycı bir şeyler söylemek için fırsat kollar gibi bir iki kez söze girmek istemişti. Sonunda hocam dedi, ben çocukluğumda çok koyun kuzu gördüm. Yazıda yabanda geçirdik günlerimizi. Ağaç dediğin ot misalidir. Baharın otun içinde belli olur. Yani her yan ot büreyince bilen bilir hangisi ota durmuştur, hangisi ağaca. Ama iyi bakmak gerek, ötekilerle karşılaştırmak gerek. Yaşlı adam arkadaşına döndü. Bak, bu adam da bilimsel araştırma yeteneği gizli. Şaka yaptığı belliydi ama sonra sözünü ciddiyetle sürdürdü. Doğaya, evreni anlamak üzere bakmak. Bir gün matematik bu anlamayı bize yanılgıya yer bırakmaksızın sağlayacak. Sonra sıra sosyal politik olaylara gelecek. Arkadaşı şaka mı yapıyor, kuşkusuyla dinliyordu. Saatine baktı. Kalkalım isterseniz Cahit Bey dedi. Tören vakti geldi. Eski çoban boşalan bardakları askıya yerleştirdikten sonra, hocam kusura bakmayın ama zaten geciktiniz. Epeyden beri sizi arıyorlar. Her yan tıklım tıklım dolu. Öğrencilerin hepici ayakta dedi. Cahit Hoca o meşhur kahkahasını attı. Deme yahu, ilgi büyük desene. Arkadaşının koluna girdi, yürüdüler. Binaya girecekleri sırada durdular. Durdu. Geriye döndü. Yapraklanan ağaçlara, çimenlere, ötüşüp duran küçük serçelere baktı. Sonra başını kaldırdı. Parlak güneşe verdi yüzünü. Kısa bir süre öylece kaldı. Bir şey söyleyecek gibiydi. Vazgeçti. Dışarıya taşan kalabalık alkışlamaya başlamıştı bile. Boğaz sırtlarındaki üniversitenin konferans salonu hınca hınç doluydu. Dünyaca ünlü matematikçi artık sağlığı el verdiği ölçüde haftada bir gün üniversitenin matematik çalışmalarına katılıyordu. Bugün bir tören nedeniyle oradaydı. Tamamen beyazlaşmış dik seyrek saçları, siyah çerçeveli gözlüğü, pırıltısından hiçbir şey yitirmemiş gözleriyle herkesin bakışlarını üzerinde topluyordu. Bu dönemin matematik mezunları diplomalarını alıyorlardı. Sıra o yılın birincisine geldi. Genç öğrenci kepiyle cübbesiyle yerini aldı. Herkes susmuştu. Sayın Cahit Arf hocamızı, dönem birincimizin diplomasını vermek üzere, gerisi anlaşılamadı. Genç mezunların heyecanı alkışlarla salonu doldurdu. Dönem birincisi kanının çekildiğini hissetti. Mezuniyet. Ana rahminde göbek bağının kesilmesiyle ayrılmak gibi bir şeydi bu. Hayata atılmak bu olmalıydı. Yüzünden süzülen terler kepinin kenarlarını ıslatıyordu. Hoca bütün keyfini yansıtan gülümsemesiyle geldi, elini sıktı. Salondakiler ikisi arasında kısa bir konuşmaya tanık oldular. Ama ne konuştukları işitilmedi. Hoca kürsüden uzaklaşırken genç mezun mikrofona yaklaştı. Sayın profesör, bana yalnız diplomamı değil tek cümlelik özel bir ders de verdiler dedi. Matematiği belleme, kendin yap. Alkışlar, heyecanlı haykırışlar bir kez daha duvarlarda yankılandı. Hoca sakin bir şekilde piposunu yakmaya çalışıyordu. Sonunda kibriti buldu. Nedense birden vazgeçti. Karşısında eski bir öğrencisi duruyordu. Hocam diyordu, bize dişlerimizi gıcırdata gıcırdata matematik yapmayı öğrettiniz, sağ olun. Bu eski öğrencisi genç doçentin koluna girdi. Birlikte salondan çıktılar.